Ayrım 6.
Bu ise Türkler açısından söz konusu gemilerin kısa menzilli oluşlarından ve fırtınalı denizlerdeki hareket yetersizliklerinden doğan sakıncalarını bastırıyordu. Aynı şekilde ilk Portekiz gemilerinin Ümit Burnu'nu dolaşır dolaşmaz rakipsiz Batı egemenliği çağının da başlayıverdiğini düşünmemeliyiz. Tarihçilerin Vasco da Gama çağı ve Kolomb devri diye söz ettikleri dönem, yani 1500'den sonraki 3 ya da 4 yıllık Avrupa hegemonyası çok yavaş gelişen bir süreç oldu. Portekizli kaşifler 1490'larda Hindistan kıyılarına ulaşmış olabilirlerdi ama tekneleri hala ufaktı. Çoğu kez yalnızca 300 tonluktular ve silah donanımları hiç de iyi değildi. Hollanda'nın bu sularda 100 yıl sonra seyreden güçlü Doğu Hindistan ticaret gemileriyle kıyaslanabilecek gibi olmadıkları kesindi. Aslında Portekizliler Kızıldeniz'e uzun süre girememişler, girişleri bile ancak güvensiz bir biçimde olmuştur. Portekizliler Çin'de de pek sağlam bir yer edinememişlerdi. 16. yüzyılın sonlarında ise bir Arap karşı hücumu sırasında Doğu Afrika'daki mevkilerini kaybetmişlerdir. Avrupalı olmayan güçlerin Batı yayılmacılığının ilk belirtileri karşısında İskambil kağıdından yapılmış evler gibi hemen yıkılıverdiklerini varsaymak da yanlış olur. İspanyol serüvenciler geldiklerinde Meksika'daki Peru'da ve Yeni Dünya'nın daha az gelişmiş öbür toplumlarında aynen böyle olmuştu. Başka yerlerde olup bitenler ise çok farklıydı. Çin yönetimi deniz ticaretine kendi isteğiyle sırt çevirmiş olduğundan bu ticaretin barbarların eline geçmesine gerçekten aldırmıyordu. Portekizlilerin 1557'de Macao'da kurdukları yarı resmi ticaret bölgesi bile yerel ipek tüccarlarına ve onlara göz yuman yöneticilere kar getirdiği halde Pekin'in sessizliğini bozmuş gibi görünmemektedir. Japonlar ise çok daha pervasızdılar. Portekizliler yabancıların sınır dışı edilmelerini protesto etmek üzere 1640'ta bir heyet yolladıklarında heyettekilerin hemen hepsi öldürüldü. Lisbon'un karşılıkta bulunması diye bir şey söz konusu olamazdı. Son olarak da Osmanlı deniz gücü Doğu Akdeniz'deki yerini korumaktaydı. Osmanlı kara gücü ise Orta Avrupa için çok büyük bir tehdit olmaya devam etti. Gerçekten de 16. yüzyılda çoğu devlet adamı için Macaristan'ın kaybı doğuda fabrikaların kurulmasından çok daha büyük bir önem taşıyor ve Viyana'ya yönelen tehdit kendilerinin Aden, Goa ve Malakka'da yarattıkları tehlikelerden çok daha büyük bir anlam içeriyordu. Bu olguyu ancak sonradan kendi tarihlerini yazanların yaptığı gibi Atlantik'te sınırları olan hükümetler göz ardı edebilirlerdi. Ama gerekli olan kuşku payını böylece bıraktıktan sonra kesin olan şey şuydu ki silahla donatılmış uzun mesafeli yelkenli gemilerin ortaya çıkışı Avrupa'nın dünyadaki yeri açısından önemli bir ileri adımın habercisiydi. Bu tekneler sayesinde Batılı deniz kuvvetleri okyanuslardaki ticaret yollarını denetleyebilecek ve deniz kuvvetlerinin hareketlerinden etkilenebilecek durumda olan tüm toplumları yıldıracak bir konuma geldiler. Portekizlilerle Müslüman düşmanları arasında Hint Okyanusu'nda meydana gelen ilk büyük çatışmalar bile bunu açıkça ortaya koydu. Olup bitenleri geriye dönüp bakarak anlattıklarında abartıya kaçtıklarına kuşku yoktur. Ama De Gama ve Albuquerque'in günlüklerini ve raporlarını okuyup Malabar kıyıları ya da Ormuz ve Malakka yollarında karşılarına çıkan Arap duhovları ve başka tür hafif gemilerin oluşturduğu sıra sıra filolar arasından cehennem ateşi yağdırarak savaş gemilerine nasıl yol açtıklarını görmek, insana sanki bu dünya dışından gelen insanüstü bir güç talihsiz düşmanlarının tepesine inmiş gibi bir izlenim veriyor. Hiçbir zaman borçlanmadan topçu ateşiyle savaş biçimindeki yeni taktiklerini uygulayınca, Portekizli gemiciler deniz üzerinde neredeyse hiç yenilmez hale geldiler. Karadaki durumun bundan epey farklı olduğu ise Aden'de, Cidde'de, Goa'da ve daha başka yerlerde yapılan şiddetli savaşlar, ara sıra da uğranılan yenilgiler ile ortaya çıktı. Gene de bu batılı istilacılar öylesine kararlı, öylesine acımasızdılar ki 16. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Gine Körfezi'nden Güney Çin Denizi'ne uzanan bir kaleler zinciri onların olmuştu. Portekizliler Hint adalarıyla olan baharat ticaretini hiçbir zaman tekellerine alamadılar. Bu ticaret büyük ölçüde geleneksel kanallardan Venedik'e doğru olan akışına devam etmiştir. Ama baharat ticaretinden hatırı sayılır bir pay ele geçirdiler ve imparatorluk kurma yarışında öncülüğü erken kapmış olmaktan karlar sağladılar. Bu işin karlı olduğu tabii Kongistador. Kongistadorlar özellikle Meksika ve Peru'yu fetheden İspanyollar, çevirenin notu. Batı yarı küresinde hızla kurdukları muazzam kara imparatorluğunda daha açık bir biçimde görülüyordu. İspanyol askerleri Hispaniola ve Küba'daki ilk yerleşim birimlerinden hareketle kıtanın içlerine doğru saldırarak 1520'lerde Meksika'yı, 1530'larda da Peru'yu fethettiler. Birkaç on yıl içinde bu egemenlik alanı güneydeki Plata Nehri'nden kuzeydeki Rio Grande'ye kadar genişledi. Batı kıyısında işleyen İspanyol kalyonları Filipinler'den gelen ve Peru gümüşüyle takas edilmek üzere Çin ipeklileri taşıyan gemilere katıldılar. İspanyollar yeni dünyalarında bir imparatorluk yönetimi kurarak, kiliseler inşa ederek, çiftlik ve madencilik işlerine el atarak buralara ayrılmamak üzere geldiklerini ortaya koydular. Bu toprakların doğal kaynaklarını bundan daha da büyük ölçüde yerli iş gücünü sömürerek İspanyol ana yurduna düzenli bir biçimde şeker kırmız. Kırmız, kırmız böceğinden elde edilen alboya, çevirenin notu. Hayvan postu ve başka mallar gönderdiler. Hepsinden önemli olarak da Potosi madeninden çıkarılan gümüşü yolluyorlardı. Bu maden, 100 yılı aşkın bir süre dünyadaki en büyük tek gümüş kaynağı olarak kalmıştır. Tüm bunlar okyanus ötesi, ticaretin yıldırım hızıyla büyüyerek ticaret hacminin 1510-1550 yılları arasında 8 kat, 1550-1610 arasında da gene 3 kat artış göstermesine yol açtı. Böylece tüm belirtiler bu emperyalizmin kalıcı olmasının amaçlandığını gösteriyordu. Çanko'nun kısa süreli gelişlerinden farklı olarak Portekizli ve İspanyol kaşiflerin eylemleri, dünyanın politik ve ekonomik dengelerini değiştirmek kararlılığını simgeliyordu. Gemilerinde taşıdıkları topları ve tüfekli askerleriyle aynen böyle yaptılar. Geriye dönülüp bakıldığında, Portekiz gibi sınırlı bir nüfusa ve kaynaklara sahip bir ülkenin bu kadar uzaklara erişip, bu kadar çok şey elde etmesini kavramak zor görünmektedir. Avrupa'nın yukarıda anlatılan askeri ve deniz gücü üstünlüğünün yarattığı özel koşullarda, bunu yapmak hiç de imkansız bir şey değildi. Bir kez yapılınca da imparatorluk kurmanın açıkça belli olan kazançları ve daha fazlasını elde etme isteği genişleme sürecini hızlandırmış oldu. Avrupa'nın yayılmasını anlatırken bu noktaya kadar göz ardı edilen ya da ancak kısaca değinilen bir takım unsurlar da olmuştur. İşin kişisel yönünü henüz incelemedik. Oysa tüm büyük çabalarda olduğu gibi kişisel unsurlarında çok büyük payı vardı. Denizci Henry gibi kimselerin teşviklerinde, gemi ustalarının, silah yapımcılarının, edebiyatçıların yaratıcılıklarında, tüccarların girişimciliğinde, her şeyden çok da deniz aşırı yolculuklara katılıp, dev dalgaların düşmanca iklimlerin, vahşi doğanın ve amansız düşmanların önlerine çıkardığı her engele katlanan kişilerin gösterdiği yürekliliğin ta kendisinde. Farklı sebeplerin karmaşık bir biçimde bir araya gelmesiyle kişisel kazanç, ulusal şan ve şeref, dinsel coşku ve belki de serüven duygusuyla insanlar her türlü tehlikeyi göze almaya istekliydiler ve gerçekten de çoğu kez böyle tehlikeleri göze aldılar. Bu Avrupalı fatihlerin Afrika'daki, Asya'da ve Amerika'daki nice kurbanlarına yaptıkları korkunç eziyetler üzerinde de fazla durmadık. Bu özelliklere hemen hiç değinilmemişse, bunun sebebi pek çok toplumun sıra kendilerine geldiğinde, dünya kendi ayakları altına serilsin diye her şeyi göze almaya ve yapmaya istekli kişileri ve grupları çıkarmış olmasıdır. Avrupalı kaptanları, tayfaları ve kaşifleri öbürlerinden ayıran nokta, bunların emellerine kavuşmalarını sağlayacak gemilere ateş kudretine sahip olmaları ve rekabet, risk ve girişimciliğin egemen olduğu bir politik ortamdan gelmeleriydi. Avrupa yayılmacılığının sağladığı yararlar yaygın ve kalıcı nitelikte oldu ve en önemlisi zaten var olan bir dinamiği hızlandırdı. Altın, gümüş, değerli metaller ve baharat elde edilmiş olması vurgulanırken, bu değerli malların önemi ne kadar büyük olursa olsun, onlara göre daha az göz kamaştıran, ancak Avrupalı gemiciler okyanus duvarlarını aştıktan sonra Avrupa limanlarına akan kalemlerin değeri de gözden uzak tutulmamalıdır. New Falkland dalyanlarına erişilmesiyle tükenmez gibi görünen bir yiyecek kaynağına kavuşulmuş, Atlantik Okyanusu da aydınlatma ve yağlama işlerinde olduğu kadar daha pek çok iş için hayati önem taşıyan balina ve fok yağını sağlamıştır. Şeker, çivit, tütün, pirinç, kürk, kereste ile patates ve mısır gibi yeni bitkiler Avrupa'nın toplam zenginliğini ve refahını arttıracaktı. Tabii daha sonraları tahıl, çeşitli etler ve pamuk da gelecekti. Ama insanın, Portekizlilerin ve İspanyolların yaptıkları keşiflerin 10 yıllar içinde Avrupa'nın batı bölümünün zenginliğini ve gücünü artırmak yönünden büyük ve giderek artan bir önem taşıdığını anlaması için bu noktadan 19. yüzyılın sonlarındaki kozmopolit dünya ekonomisine atlaması gerekmemektedir. Dalyanlar gibi toptancı iş yerlerinde hem balık tutma hem dağıtım işinde çok sayıda insan çalıştırılıyor. Bu ise pazar ekonomisinin daha da büyümesini sağlıyordu. Tüm bunlar Avrupa'daki gemi yapımı sanayi üzerinde son derece etkili bir itici güç yaratmış ve Londra, Bristol, Antwerp, Amsterdam limanları ile daha pek çoklarının çevresinde çok sayıda ustanın malzeme sağlama işiyle uğraşan kimselerin, satıcıların ve sigortacıların toplanmasına yol açmıştır. Bunun net etkisi ise Avrupa'da yaşayan nüfusun oldukça büyük bir bölümünde yalnızca çok az sayıda seçkinlerde değil, deniz aşırı ticaretin getirdiği karlar konusunda somut bir ilgi uyandırması olmuştur. İnsan yukarıdaki mal listesine Rusya'nın kıta içlerine doğru yayılmasıyla birlikte gelişen ticareti, yani buralardan Batı Avrupa'ya ulaşan kürkleri, hayvan postlarını, keresteyi, keneviri ve tuzu da kattığımız zaman bilim adamlarının bu dönemi modern dünya sisteminin başlangıcı olarak tanımlamaları bir ölçüde haklı olacaktır. Başlangıçta birbirlerinden ayrı olan birkaç yayılma hareketi düzenli olarak sık dokulu bir bütüne dönüşmekteydi. Portekizliler, İspanyollar ve İtalyanlar Gine kıyılarının altını ile Peru'nun gümüşünü doğudan gelen baharat ve ipeklilerin bedenini karşılamak üzere kullandılar. Rusya'nın göknar ağaçları ve kerestesi İngiltere'den gelen demir silahların satın alınmasında yardımcı oldu. Baltık'tan gelen tahıl Akdeniz'e giderken yolu üzerindeki Amsterdam'dan geçti. Tüm bunlar sürekli bir etkileşim başlattı. Avrupalılar daha da yayılarak yeni keşifler ve böylece yeni ticaret imkanları getiriyor. Bunlar yeni kazançlar doğuruyor. Yeni kazançlar ise daha da yayılmak için itici güç oluşturuyordu. Bu her zaman pürüzsüz ve yukarı doğru bir gelişim olmamıştır. Avrupa'da çıkan büyük bir savaş ya da iç huzursuzluklar, deniz aşırı yerlerdeki etkinlikleri bıçakla keser gibi azaltabiliyordu. Ancak sömürgeci güçler, kazançlarından pek ender olarak vazgeçmişler, belki de hiç vazgeçmemişlerdir. Kısa bir süre sonra da yeni bir yayılma ve keşif dalgası başlamıştır. Şu da vardı ki, İmparatorluk kurmuş olan uluslar bu konumlarından sonuna kadar yararlanmazlarsa aynı şeyi yapmaya hevesli başkaları vardı. Sonuç olarak dinamiğin nasıl kendisine özgü bir biçimde işlemeye devam ettiğini açıklayan en büyük sebep bu olmuştur. Avrupa devletleri arasında çok çeşitli olanlarda görülen ve zaten sert olan rekabet okyanus ötesi alemlere doğru taşmaktaydı. Ne kadar çaba gösterirlerse göstersinler, İspanya ile Portekiz, papalığın kendilerine uygun gördüğü dış dünya tekellerini sürdüremeyeceklerdi. Bu insanlar Avrupa'dan Katay'a, Kuzeydoğu ya da Kuzeybatı'dan bir geçit olmadığını anlayınca daha da ortaya çıktı. Daha 1560'lı yıllarda bile Hollanda, Fransa ve İngiliz tekneleri Atlantik'e atılma cesaretini gösteriyorlardı. Bu İngilizlerin kumaş ticaretinin zayıflaması ve Hollanda ayaklanması ile hız kazanan bir süreç olmuştur. Kralların ve soyluların koruyuculuğu altında, Amsterdamlı ve Londralı büyük tüccarların sağladıkları parasal destek ve reformasyon ile karşı reformasyonun yarattığı büyük dinsel ve ulusal coşkuyla, ganimetlerden pay almak üzere Kuzeybatı Avrupa'dan yeni ticaret ve yağmalama seferleri başladı. Bu seferlere katılanlar şan, şeref ve servet kazanmayı, bir rakibe saldırarak kendi ülkelerinin varlığını arttırmayı ve başka ruhları tek gerçek inanca yöneltmeyi bekleyebilirlerdi. Bu tür tehlikeli serüvenleri başlatanların önüne ne tür karşı görüşlerle çıkılabilirdi ki? Ticaret ve sömürgecilik alanlarında giderek artan bu rekabetin daha iyi yanı, bilgide paralel olarak gerçekleşen gelişmedir. Bilim ve teknoloji alanında bu dönemdeki pek çok ileri adımın silah yarışının ve deniz aşırı ticaretteki kıyasıya mücadelenin yan ürünleri olduğu kuşkusuzdur. Haritacılıktaki gelişmeler, denizcilikte kullanılan cetveller, teleskop, barometre, güneşi arkaya alarak kullanılan yükseklik ölçerler ve yalpalıklı pusula gibi yeni araçlar ve gemi yapımındaki gelişmiş yöntemler deniz yolculuklarındaki bilinmezleri azaltmıştır. Yeni ürünler ve bitkiler daha iyi beslenme imkanları getirmekle kalmamış, botanik ve tarım bilimi için itici güç oluşturmuştur. Metalurji dalındaki becerilerde ve aslında tüm demir sanayinde hızla ilerleme kaydedilmiş, aynı şey derinde maden arama tekniklerinde de görülmüştür. Hızlanan ekonomik tempo ve bilime verilen değerin artması, astronomi, tıp, fizik ve mühendislik içinde yararlı olmuştur. Sorgulayıcı, akılcı düşünce yapısına sahip insan, daha çok gözlem ve deney yapıyordu. Matbaalar, İncil çevirileri ve politik yazıların yanı sıra bu buluşların yayılmasını da sağlıyordu. Bu bilgi patlamasının giderek artan etkisi, Avrupa'nın teknoloji, bu sayede de askeri üstünlüğünü daha da pekiştirmek olmuştur. Güçlü Osmanlılar bile ya da en azından cephe hattındaki Osmanlı asker ve denizcileri 16. yüzyılın sonlarında bu durumun kimi sonuçlarını hisseder hale gelmişlerdi. Daha az etkin olan başka toplumlar için yarattığı sonuçlar ise çok daha ciddi olacaktı. Asya'daki bir takım devletler kendi hallerine bırakılsalardı, kendiliklerinden bir ticaret ve sanayi devrimine girerler miydi sorusu hayli kuşku götürür bir konudur. Ama açık olan şuydu ki, daha ileri durumda olan Avrupa devletleri üst basamakların hepsine kurulmuşken, öbür toplumların dünya gücü merdivenini tırmanmaları son derece güç olacaktı. Bu güçlüğün giderek artacağını ileri sürmek yerinde olabilir. Çünkü merdiveni çıkmak yalnızca Avrupa kökenli araç ve gereçleri ya da Avrupa'nın tekniklerini elde etmekten ibaret olmayacaktı. Batı toplumlarını öbürlerinin hepsinden ayıran genel özellikleri de toptan kazanmak anlamına gelecekti. Adam Smith'in önerdiği kapsamda olmasa bile, hiç değilse tüccarların ve girişimcilerin sürekli olarak yıldıramadığı, engellenmediği, kurban seçilmediği bir pazar ekonomisinin oluşturulması demek olacaktı. Ayrıca eğer olabiliyorsa her birinin kendine özgü bir ekonomik tabanı bulunan çok sayıda güç merkezinin bulunması ve böylece despotik doğu tipi bir rejimin merkezileşmesi ihtimalinin ortadan kaldırılması demek olacaktı ve de rekabetin ilerici, belki de kavgacı ve ara sıra vahşice olan itici gücü için her türlü fırsat. Daha geniş bir çerçevede düşünürsek, ekonomi ve politikanın katılıklarından uzak oluşu, aynı şekilde kültür ve ideoloji alanlarının da tutuculuktan uzak olması anlamına gelecekti. Bir başka deyişle soruşturma, tartışma, deney yapma özgürlüğü, geliştirme çalışmalarının gerekliliğine duyulan inanç, soyut olandan çok pratik olana ilgi, mandarin yasalarına, dinsel dogmalara ve geleneksel halk bilgisine kafa tutan bir akılcılık demek olacaktı. Çoğu kez gerekli olan elverişli unsurların bulunması değil, ekonomik büyümeyi ve politik çeşitliliği dizginleyen engellerin azaltılmasıydı. Avrupa'nın en büyük avantajı öbür uygarlıklara göre dezavantajlarının daha az olmasıydı. Kanıtlaması zor ama bu farklı genel özellikler insana sanki bir çeşit iç mantıkla birbirlerine bağlanmışlardı ve hepsi de gerekliydi gibi geliyor. Avrupa mucizesini yaratan sonraki çağlarla karşılaştırıldıklarında ne kadar ilkel görünürlerse görünsünler, sürekli bir etkileşim içinde olan ekonomik, lesefer, politik ve askeri çoğulculuk ve düşünce özgürlüğünün oluşturduğu bir bileşimdi. Bu mucize tarihte tek örnek olduğu içindir ki, ancak onu oluşturan tüm unsurların kopya edilmesiyle başka bir yerde de benzer bir sonucun ortaya çıkacağını varsaymak yerinde olur. Çünkü çok önemli parçalardan oluşan böyle bir karışım, Ming Çin'in de Orta Doğu'nun ya da Asya'nın Müslüman imparatorluklarında ya da yukarıda söze edilen öbür toplumların hiçbirinde bulunmadığı içindir ki, Avrupa dünya sahnesinin merkezine doğru ilerlerken onlar oldukları yerde donup kalmış göründüler. 2. Habsburgların egemenlik girişimi 1519-1659. O halde 16. yüzyılda Avrupa içinde yapılan güç mücadeleleri Avrupa'nın ekonomik ve askeri açılardan yerkürenin öbür bölgelerinden üstün hale gelmesine de yardımcı oluyordu. Ancak belli olmayan nokta, birbirlerine rakip Avrupa devletlerinden herhangi birinin öbürlerini geçmesini, sonra da onlara egemen olmasını sağlayacak kadar kaynak toplayıp toplayamayacağı konusuydu. 1500'den sonraki yaklaşık 1,5 yüzyıl boyunca tüm kıtaya yayılmış ve Habsburg ailesinin İspanyol ve Avusturyalı üyelerince yönetilen bir krallıklar, dükalıklar ve eyaletler topluluğu, Avrupa'daki egemen politik ve dinsel etki olma yolundaymış gibi görünüyordu. Uzayıp giden bu mücadelenin ve en sonunda Habsburg emellerinin başka Avrupa devletlerinin oluşturduğu bir ortaklık tarafından nasıl boşa çıkarıldığı konusu bu bölümün özünü oluşturmaktadır. 1659'a gelindiğinde İspanya'nın Pirene Anlaşması'nda yenilgiyi nihayet kabullenmesiyle Avrupa'nın politik çoğulculuğu kıta üzerinde 5 ya da 6 büyük devlet ve daha küçük çeşitli devletler vardı, tartışılmaz bir olgu haline geldi. Bu büyük devletlerden hangisinin büyük güçler sistemi içindeki değişikliklerden en büyük yararı sağlayacağı konusunu ise bundan sonraki bölüme bırakabiliriz. 17. yüzyılın ortalarında açıkça beliren nokta en azından şuydu. Daha önceki 10 yıllarda çeşitli zamanlarda mümkün görünmüş olsa da, tek bir hanedanla askeri gücün oluşturduğu hiçbir blok Avrupa'nın efendisi olacak kudrette değildi. Böylece bu 150 yılın özelliği olan ve Avrupa'da egemen güç olabilmek için yapılmış birbirleriyle sıkı sıkıya bağlı savaşlar, 1500 öncesi savaşlardan hem kapsam hem nitelik yönünden farklıdırlar. Bir önceki yüzyıl boyunca Avrupa barışını bozan mücadeleler yerel kalan mücadelelerdi. Çeşitli İtalyan devletleri arasındaki çarpışmalar, İngiliz ve Fransız krallıkları arasındaki rekabet ve Teutonik şövalyelerinin Litvanyalılar ve Polonyalılarla yaptıkları savaşlar bunlar arasında tipik örneklerdir. Ancak 16. yüzyıl ilerledikçe Avrupa'daki bu geleneksel ve bölgesel mücadeleler ya o dönemin insanlarına kıta egemenliği uğruna girişilmiş çok daha geniş bir yarış gibi görünen mücadelenin parçası haline geldiler ya da bu yarış onları gölgede bıraktı. Mücadelenin anlamı ve kronolojisi. Belirli bir devletin bu daha geniş çerçevenin içine çekilmesinin özel sebepleri her zaman için vardı ama Avrupa savaşlarının hem yoğunluk hem de coğrafi kapsam açısından geçirdikleri değişimde asıl rolü oynayan daha genel nitelikli iki sebep bulunuyordu. Bunlardan ilki kıvılcımını Martin Luther'in 1517'de papalığın günahtan arındırma belgelerine kişisel başkaldırısından alan Reformasyon'du. Reformasyon Avrupa'daki hanedanlar arasında geleneksel rekabete hızla yeni olan bir sertlik boyutu katmıştı. Özel bir takım sosyoekonomik sebeplerle Protestan Reformasyonunun ortaya çıkışı ve buna Katoliklerden dine ters düşüldüğü için karşı reformasyon biçiminde gelen tepki, Avrupa'nın güney yarısı ile kuzeyini ve yükselen kent tabanlı orta sınıflar ile feodal düzeni birbirinden ayırma eğilimini de göstermiştir. Ancak bu tür genel bölünmelere uymayan pek çok istisna da elbette vardır. Ama temel nokta şuydu ki Hristiyanlık alemi bölünmüş ve Avrupa'da pek çok kimse dinsel doktrin konusunda uluslar ötesi bir mücadelenin içine çekilmişti. İnsanlar ancak 17. yüzyılın ortalarında dinsel savaşların aşırılıkları ve boşunalığı karşısında irkildikleri zaman Avrupa'nın saklanamaz bölünmüşlüğünü genelde zoraki de olsa kabul etmişlerdir.